Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Evet, bu hafta yine hem ekonomiyi hem ekolojiyi son derece yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyor olacağız. Malum bu Kanal İstanbul projesiyle ilgili yine son günlerde bir takım haberler yer aldı. Bunların içeriğine bakacağız biraz ama belki biraz şu hatırlatmayla başlamakta fayda var. Türkiye son 44-45 yılın en kötü kuraklığını yaşıyor ve bu zaten bizzat Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından da kısa süre önce söylendi. Ve tabii gelen veriler de bu kuraklık tehdidinin hala güncelliğini koruduğunu bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Zira barajların doluluk oranları hızla düşmekte. Tabii bu da ister istemez tarımsal faaliyetleri, tarımsal ürünlerdeki rekolteyi son derece yakından etkiliyor. Bundan sonraki süreçte nasıl bir pozisyon alması gerekiyor Türkiye'nin? Kuraklıkla nasıl mücadele etmesi gerekiyor? Tarımda bu dezavantajlı durumdan kendini nasıl avantajlı duruma getirmesi gerekiyor gibi bu konuları tartışması gerekirken, bir takım önlemleri konuşuyor olması gerekirken biz yine dönüp dolaşıp maalesef ekolojiyi tahrip eden, aynı zamanda ekonomik kaynakları da son derece kötü kullanan bu mega projeleri konuşmaya devam ediyoruz. Son günlerde 3. havalimanı ile ilgili bazı haberler yer aldı. Daha önce zaten bu proje başlamadan evvel de çokça söylendi, yazıldı, çizildi. 3. havalimanının yapıldığı bölgenin zemininin sağlam olmadığı, o zeminin böyle bir proje için uygun olmadığı çokça söylendi ve nitekim bunun, bu söylenenlerin dikkate alınmamasının sonuçları şimdi yaşanıyor. Uçakların yakıt ikmali için oluşturulacak limanın zemininin uygun olmadığı ortaya çıktı ve Karadeniz sahiline 15 bin metrekarelik bir yeni bir liman yapılması, yeni bir dolgu yapılması üzerine ÇED sürecinin başladığını yine öğrendik. Öte yandan yine son günlerde de medyaya yansıdığı üzere Kanal İstanbul projesiyle ilgili güzergahın netleştiği, 45 kilometre uzunluğunda olacağı ve 65 milyar liraya mal olacağı yönünde başka bir takım detayların da yer aldığı yine haberler yansıdı. Şimdi bu projeyi ve genel belki de işte İstanbul'un ekolojik anlamda ne tür olumsuzluklara maruz bırakıldığını, şimdi telefon hattımızda bir konuğumuz var, onunla konuşacağız. TMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik hattımızda. Günaydın.
Günaydın, merhaba.
Merhabalar. Ben biraz hem son günlerdeki durumu özetlemek hem de bunun mega projelerle olan bağını bir şekilde söylemeye çalıştım ama genel anlamda biz TMOB'un da süreç içerisinde bütün bu mega projelere, 3. köprüden başlayarak 3. havalimanı, Kanal İstanbul, tabii aslında bunların etrafında irili ufaklı başka bir takım mega projeleri de konuşmak gerekiyor. İstanbul'un hemen yanı başında Trakya'ya 2 tane termik santral yapılacak olması, biraz daha açıldığımızda yine adaya nükleer santral, hemen yine o civarlara Türk Akımı projesi, pek çok taş ocağı ve madenler, bunların yanında pek çok projeyi de aslında konuşuyoruz ama ana odağımız biraz son günlerde Kanal İstanbul. Siz bu projeyle ilgili neler söylemek istersiniz?
Bu projeyle ilgili olarak öncelikle şunu belirtmek lazım. Projenin hazırlanış aşaması, biz plan değişikliklerini, projenin ÇED raporunun yayınlandığını, hepsini havuz medyasının muhabirlerinden öğreniyoruz. Kesinlikle evet. kamuya açık bakanlığın internet sitesinde bile zorlukla ilk ÇED raporunu yayınladıklarında bulabilmiştik. Dün de Sabah gazetesinde plan değişikliğini, güzergahın netleştiğine dair haberler duyuyoruz. Öncelikle bu projelerin kesinlikle halka açık bir şekilde, şeffaf şekilde tartışılması, bilim insanlarından ve akademiden görüş alınarak İstanbul'un belki de kaderini değiştirecek bu projenin yapılmadan önce geniş kesimler tarafından bilgilendirilmesi, değerlendirilmesi lazım. Öncelikle bunu mutlaka Türk Mühendis ve Mimar Odaları olarak bilgilendirmek
önemli bir nokta.
Tabii çok önemli bir nokta olarak görüyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin örneğin ÇED raporunun onaylandığını da biz yine internet sitesinden önce, bakanlığın internet sitesinden önce bir havuz medyasından öğrenmiştik. Kanal İstanbul'da da benzer bir süreç yürütüyor. Bunu belirtmek lazım.
Evet.
İkinci olarak konuyla ilgili biz ilk koordinasyon kurulu bünyesinde çevre mühendisleri odamızın sekreterisine bir komisyon kurduk. Orman mühendisleri odamız, jeofizik, jeoloji, deniz bilimciler, maden, çok çeşitli alanlarda, çünkü bütün mühendislik disiplinine ilgilendiren bir konu olduğu için çok geniş bir şekilde tartışıyoruz. Ben şimdi sizden bağlanmadan önce bir toparlama açısından bakayım dedim. Acaba yarım saatlik süreçte ne kadarını aktarabiliyoruz? Gerçekten çok büyük bir proje.
Evet.
İstanbul'un çehresini değiştirecek bir proje. Yani şunu söylemek lazım, çok ilginçtir. İşte orman mühendislerinin değerli hocamız Doğan Kantarcı'nın arşivden bulduğu bir çalışma var. Bu proje aslında orijinal bir proje değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın savunma bazlı geliştirdiği bir projeymiş bu. Avrupa'dan gelecek saldırılara karşı bir su kanalı oluşturulması düşünmüş İstanbul'a ulaşmaması adına. Ve güzergahı da hemen hemen aynı. İşte Terkos Gölü'nün batısından Büyükçekmece Gölü'ne kadar uzanan bir vadi. Ancak o dönemki yönetimler tarafından maliyeti ve ekolojik özelliği çok olduğu için, zararları yüksek olduğu için projeden vazgeçilmiş. Umarım bugün de aynısı gerçekleşir diyelim.
Evet.
Bahsettiniz siz de ÇED raporundaki yani askıdan iki gün duran, askıda duran ÇED raporunda kanalın boyu 45 kilometre, eni 250, tabanda 125 metre derinliği olan bir su yolu aslında. 1000 metreye ulaşan bir su yolu. Baraj gölülerini yok eden, Küçükçekmece Gölü'nü yok eden bir proje. Projenin gerekçelerine baktığımız zaman çok ilginç. Sizin İstanbul Boğazı'nda yaşanan kazaların engellenmesi olarak güvenlik riski var denilerek yapılıyor. Ancak bakanlığın servis ettiği ÇED raporunda 3 boyutlu modellerde kanala sıfır evler var. 200 metrelik bir kanala sıfır evlerdeki, peki burada bir oluşacak kazayla ilgili olarak bir çalışma var mı? Bu ÇED raporunda biz bunu göremedik. Kanaldan geçilmesi, hayal edilen akaryakıt tankerlerinden çıkan bir yangın kanalı yine kullanılmaz hale getirecek ve çevresinde sıfır ev yaptığınız zaman buradaki insanların da hayatını bir riske atmış olacaksınız. Ancak bununla ilgili herhangi bir gelişme biz o raporda okuyamadık.
Evet.
Yine kanaldan geçilmesi öngörülen gemi boyutlarından vesaire bahsedilmiş. Biz deniz hukukçularının yaptığı araştırmalarda işte Möntrö Boğazlar Sözleşmesi'ni biliyorsunuz, Türkiye 20 Temmuz 1936 yılında geçirilen Boğazlar Sözleşmesi'nde Karadeniz'e giriş çıkış yapmak isteyen uluslararası sivil gemilere herhangi bir zorunluluk, ücret talep edilemez. Dolayısıyla bu Kanal İstanbul su yolunu mutlaka bir uluslararası sözleşmeler boyutuna taşınması gerekiyor ki geçiş sağlanabilsin. Kanal İstanbul su yolu geçişini biliyorsunuz, ÇED raporunda herhangi bir ücret alınıp alamayacağına ilişkin bir şey yok. Ancak uluslararası hukukun verdiği avantajla gemilerin burayı tercih etmeme olasılığı da var şu aşamada. Dolayısıyla bu kaza riskin önlenmesi diye bir durum yok. En baştan, yani ekoloji boyutunu konuşmadan önce Kanal İstanbul'un gelişmesi böylece çöpe atılmış oluyor. Bunun da altını çizmek istiyoruz.
Evet. Aslında tesadüf eseri o askıda, hatta iki gün bile değil, neredeyse 24 saat duran ÇED başvuru dosyasında buraya aslında bu böyle bir trafik yoğunluğu, deniz üzerinden de bir trafik yoğunluğunun akacağıyla ilgili, işte orada verilerle bir takım desteklenmiş. Burada yoğun gemilerin tercih edeceği bir yer olacağıyla ilgili bir beklenti var değil mi bu ÇED raporunda?
Tabii tabii. Yani sanki Möntrö Boğazlar Sözleşmesi böyle bir anlaşma yokmuş gibi, gemilerin oradan geçilmesi zorunluymuş gibi bir şey var. Ancak o Boğazlar Sözleşmesi'nde Karadeniz'e kıyısı olan gemilerin herhangi bir ücret ödememeden boğazları geçme hakkı var. Dolayısıyla siz oraya bir ücret talep edecekler tabii ki doğal şeyin giderini karşılamak için. Karadeniz'e kıyısı olan gemilerin oradan geçme zorunluğu yok. Dolayısıyla yine madem boğazlarında bir tehlike var, oradan geçecek olan akaryakıt gemileri yine oradan geçmeye devam edecekler. Evet. Çünkü bir zorunlulukları yok. Kaldı ki demin de bahsettiğim gibi, yani bakanlığın modellemelerinde kanala sıfır evler inşa edilmiş. Bakarsanız videolardan. Olası bir akaryakıt kazasında o evlerde yaşayan insanlara o zaman riske atmış olacağız. Yani yine böyle bir gerekçelendirme baştan itibaren çöken bir Kanal İstanbul projesi var. Yani şu anda biz bunu görüyoruz. Yani ekoloji boyutlarını şimdi tartışmaya başlarsak, örneğin kazı miktarından biz ele aldık bunu. İşte Karadeniz'den Küçükçekmece Gölü'ne kadar olan kara alanına 1,5 milyar metreküplük bir materyalin kazılacağı öngörülüyor. Ve Küçükçekmece Gölü'nün tabanından da 115 milyon metreküp çamur kazılacak. Değerli hocamız Naci Görür'ün bir hesaplaması var. 20 metreküplük kamyonlarla bu tonajı 18 milyon seferde kaldırılabilir diyor. Yani 18 milyon sefer en az 5 yıllık bir hafriyat çalışmasını anlama geliyor. Bu 5 yıllık hafriyat çalışmasında olabilecek olan hava kirliliğine ilişkinde modellemeler yapıyoruz. Şimdi işte Kadıköy'deki hava kirliliğinin biliyorsunuz geçen yine odamız açıkladı. İstanbul'daki en kirli ilçelerden biri olmasının sebebi de bu kentsel dönüşüm ve hafriyat toprağının tozların havaya karışması olarak adlandırılıyor. Evet. Mesela örneğin elimizde böyle bir veri var. Şeye baktığımız zaman bu kanaldan çıkacak hafriyatın biliyorsunuz 3 tane ada yapılması planlanıyor. Bunun modellemelerine baktığımız zaman da birinci grup 3 adet adanın toplam 186 hektar, ikinci grup 1 adet adanın toplam 155 hektar, üçüncü grup 3 ada toplam olarak 104 hektar olarak belirlenmiş. Biz yaptığımız araştırmalarda ada gruplarının kapladıkları alanların ölçeklerin hatalı olduğunu tespit ettik. Yani sonuç olarak adalar ileriki yıllarda karayla irtibatlandırılacak yeni dolgu alanlarının karşımıza çıkacağı izlenimi de doğru. Yani o adalarla tekrar karının birleştirileceği ve tekrardan yeni o dolgu alanlarıyla İstanbul'a bir hançer vuracağını bu tespitten, bu ölçeklendirme hatasından tespit edebiliyoruz. Girişte bahsettiğiniz 3. Havalimanı'ndaki yeni liman dolgusu dolayısıyla buradaki hafriyatın büyük ihtimalle yine bu liman dolgusunda biz kullanabileceğini öngörebiliyoruz. Böyle bir veri de elimizde var. Kanal İstanbul projesinin yıllardır aslında tartışıldığı bu Karadeniz ve Marmara Denizi'nin birbirine karışması sonucu olabilecek etkiler. Bununla ilgili deniz bilimcilerimizin yaptığı araştırmada şu verileri elde ettik. Örneğin Karadeniz ve Marmara Denizi'ne Karadeniz, Marmara Denizi'nin nazaran daha yüksek bir konumda. Yaklaşık 60 santimetre, zaman zaman da 1 metre civarındaymış bu yükseklik. Derinlik konfigürasyonuna baktığımız zaman akarsu havzası özelliklerinden dolayı kıvrımlı İstanbul Boğazı. İşte bu kazaların olma özelliği de işte kalıbuz gemisi yola çıkan bu gemilerden kaynaklı. Kıvrımlı olmasına kaynaklı. Kanal İstanbul projesinde tabanı 25 metre olarak planlanıyor ve düzgün oluşumdan dolayı yani Karadeniz ve Marmara'nın herhangi bir karışma olasılığı yok. Jet akıntı Karadeniz'den Marmara'ya devam edeceğinden dolayı Karadeniz'den Marmara'ya bir boşalma olacağı öngörülüyor. Yani seviye farkının azalacağı, bu bahsettiğim 60 santim seviye farkının azalacağı. Dolayısıyla Karadeniz'deki tuzluk değerinin %17'lere çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Karadeniz deniz ekosisteminde ciddi oranda bu tuzluk seviyesinin artmasından dolayı etkileneceği öngörülüyor. Ve en önemlisi ise burada bizim altını çizdiğimiz Marmara Denizi'ndeki dipteki oksijen seviyesi çok az. Şu anda 0.5 civarında. Normalde 4.4 ile 5, %4.5 arası olması lazım. Karadeniz'den gelen besin değeri yüksek, ilk 10 yılda Marmara'daki balık miktarını arttıracağı öngörülüyor. Ancak daha sonra işte Çanakkale'ye doğru yüzeyden giden su, Çanakkale Boğazı'nın girişini tekrar İstanbul yönüne doğru alt su tabakasıyla karışacağından dipteki az olan oksijen seviyesi bakteriler kullanacağı 2 ile 3, 3. 10 yıllarda oksijen seviyesinin tamamen Marmara Denizi'nde yok olacağı öngörülüyor bu hesaplamalarda. Dolayısıyla bu dipte bulunan bakteri ve mantarlar hidrojen sülfatla karışıp hidrojen sülfürü açığa çıkaracaklar. Hidrojen sülfürü de bilindiği gibi çok çürük yumurta kokusu hissinde olan bir koku açığa çıkarıyor tabii. Yani insanlar için en dayanılmaz kokulardan biri. Dolayısıyla Marmara'daki balık ve su ürünleri nesli tükenecek bu hidrojen sülfürden ötülü. Beşiktaş ve Üsküdar hattında olmak üzere bütün boğazı kaplayacak pis bir kokunun bu 2 ile 3. 10 yıllar arasında İstanbul Boğazı'nda olacağını bu hesaplamalar öngörüyor. Yani evet. İstanbul Boğazı 30. yıldan sonra cansız bir hale geleceği, denize girmeyi bırakın sahilde yaşamanın, oturmanın ve su ürünleri temin edebilmenin imkansız bir hale geleceğini biz bu biraz önce saydığım bilimsel verilerle öngörebiliriz. Yani evet. Hepsi bir modelleme yani.
Evet, bunlar tabii sizin bu bahsettiğiniz bilgiler çok önemli. Farklı disiplinlerden akademisyenlerin, bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Ve sizin de bahsettiğiniz ve vurguladığınız üzere bunlar aslında öngörülebilir olumsuz sonuçlar. Bir de tabii bunun öngörülemeyenleri var. Az evvel ben de söyledim, bu son sizin de bahsettiğiniz yandaş medyadan okuyoruz bu haberleri. Orada 65 milyar lira aslında ilk defa çok net bir ifadeyle Kanal İstanbul'un maliyetinin bir şey, hep yaklaşık rakamlar söyleniyordu. İlk defa orada 65 milyar lira rakamı telaffuz edilmiş ama tabii bu öngörülemeyen pek çok riskle başımıza neler gelecek başka bilemediğimiz için belki de o riskleri ötelemek, o risklerle mücadele etmek için milyarlarca lira harcamak kesinlikle zorunda kalacak değil mi Türkiye?
Kesinlikle. Yani zaten bu proje yapılırsa ekolojik olarak bunun ileriki yıllarda zararlarını gidermek için değil 65 milyar, bunun 2-3 katı paranın harcanması lazım ki garantisi de yok. Tekrardan İstanbul'un eski özelliklerini kazanabileceğinin garantisi de yok. Tamamen biz zaten bu projeyi mega proje, bir katil proje olarak evet. adlandırmak. Belki de kamuoyunda bunun böyle tartışılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mega proje insanların gözünde farklı algılanabiliyor. Katil projeleri bunu lanse edersek belki de bu olumsuz etkilerini konuşulmasına daha çok şey yapabiliriz.
Evet.
Kamuoyunda yer veririz diye düşünüyorum.
Evet, şimdi aslında sizin yine o söylediğiniz, yani bu yapılan çalışmaya geri dönecek olursak, orada siz işte ikinci veya üçüncü on yıllarda bu koku meselesi, işte Marmara ve çevresinde oturulmaz hale gelinecek olması, zaten deniz ekosisteminin göreceği zararlar sebebiyle oraların yaşanmaz hale geleceği, aynı zamanda diğer canlılar açısından da. Fakat ÇED başvuru dosyasında da çok enteresan. Benim de işte tesadüfen elime geçti. Biraz inceleme fırsatı buldum. Bu Kanal İstanbul projesinin iyi planlama ve bakımlarının da iyi yapılması halinde ömrünün 100 yıl olacağıyla ilgili bir ifade var.
Evet.
Biliyorsunuz değil mi? Evet.
Evet evet. 100 yıllık bir ekonomik ömür
biçilmiş aslında. Evet. Yani bütün bu tahribatı, hem ekolojik hem ekonomik tahribatları aslında en iyi ihtimalle 100 yıl kullanılabilecek bir projeye aktarıyoruz ve bunları yok ediyoruz. Evet.
Evet. Yani 100 yıllık bir proje için bu kadar yüksek bir maliyette, maliyetini geçtim, ekolojik olarak İstanbul'u yok edecek, Marmara Denizi'ni yok edecek bir projenin fayda maliyet analizi bile yapılmadan oluşturulan bu projenin 100 yıllık gibi, az yüzü çok kısa bir ömürdür bir proje evet. için.
Böylesi ölçekli bir proje
tabii
için hem de.
Böylesi ölçekli, devasa bir proje için. Yani bu sondaj aşamalarında bile devasa paralar harcanan, yani en küçük kaleminde bile milyon dolarlarını harcandığı bir proje için 100 yıllık ömür çok kısa. Ki 100 yıllık ömür içinde böyle bir İstanbul'u, 8500 yıllık yerleşim tespit edilen İstanbul'un heba etmek ne kadar doğru, ne kadar yanlış, aslında konuşmamız gereken bunlar ki
evet.
Kanal İstanbul'un gerekçelendirilen projelerinin de çöpe atıldığını biraz önce saydığım konularda bahsettim. Tamamen benim görüşüm, yani umarım evet. ki şundan da yorum yapabiliriz, yani ekonomik olarak Türkiye'nin bugün bu proje yapabilecek olan bir kaynağı yoktur. Metro projelerinin bile Büyükşehir Belediyesi tarafından kaynak yetersizliğinden dolayı iptal edildiği bir dönemde bu kadar yüksek maliyetli bir projenin yapılması ki öngörülemeyen giderler de var burada.
Evet.
İşte kamulaştırma maliyeti,
evet.
köprü maliyetleri, kazı maliyetleri, olası bir projenin işte uzatılmasından dolayı kaynayacaklar maliyetlerle bu bahsedilen, havuz medyasında bahsedilen maliyet daha da artabilir. Bu maliyeti karşılayacak şu anda Türkiye'nin ekonomik bir karşılığı yoktur. Benim görüşüm, yani ekolojik açıdan tabii ki mutlaka yapılması gerekir. Ancak 2019 başkanlık seçimlerinden önce bir hem yerel seçimlerin hem de başkanlık seçimlerinin 2019'da yapılacağını öngörürsek bir temel atma töreni buna olacaktır.
Evet.
Şov açısından ancak projenin tamamı yapılamayacak diye öngörüyorum. Hem ekolojik alandaki bu tahribatı görülüp hem de ekonomik olarak bu maliyeti karşılayamayacağı mutlaka görülecektir. Görülemeyecekse de bunun biz Türk Mühendisliği ve Mimar Odaları Birliği olarak bunun mücadelesini her alanda hem hukuki alanda hem de bilim ve tekniğin verdiği raporlama, işte kitaplaştırma vesaire alanları yaparak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Evet, şimdi hukuki alan dediniz, bu çok önemli. Demin de biraz bahsettik ama belki onu biraz açmakta fayda var. Şimdi bu ya anlayamadığımız şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında bir koordinasyonsuzluk veya bir iletişimsizlik mi var bilemiyoruz. Arkada başka bir takım siyasi angajmanlar, başka bir takım şeyler var herhalde. Şimdi bu ÇED başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde işte 24 saat gibi çok kısa bir süre kaldı ve daha sonrasında indirildi. Bu haberden gördüğümüz üzere ÇED dosyasının, ÇED'inin hazır olduğu söyleniyor. Ama bu ölçekte bir proje için ne zaman yapıldı bu ÇED raporu? Bir kere bu çok önemli. Bu kadar derinlikli ve çok çok farklı alanları birden etkileyecek bir proje. Öte yandan iki denizi ve o iki denizin kıyılarında yaşayacak milyonlarca insanı etkileyecek bir proje. Hadi Marmara Denizi iç deniz kabul edelim ama Karadeniz bizim haricimizde başka komşu bir takım ülkelerin... ÇED'inin olması gerekiyor. Bununla ilgili yani nasıl normalde prosedürün nasıl uygulanması gerekiyor? Biz şu anda neredeyiz? Bununla ilgili herhangi bir bilginiz, bir değerlendirmeniz var mı?
Ya şöyle, sizin de dediğiniz gibi bir koordinasyonsuzluk var. Hatta sizin dünkü yazınızda belirttiğiniz gibi Ulaştırma Bakanı'nın haberi olmadan böyle bir proje çıkıldığı için kızdığını ve askıdan kaldırdığını söylediniz.
Evet.
Şimdi zaten işte 24 saat duran bir askı süresi, orada bir yanlış hatırlamıyorsam 11 Aralık'ta işte bir halkın katılım toplantısı yapılacağı duyurusu çıkıldan önce geri belli edilmemişti. Bizler 11 Aralık için hazırlık yaptık, gidecektik oraya halkın katılım toplantısına. Ancak işte askıdan indirildi alelacele ve kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Yani linki var dosyanın, indirebiliyorsunuz hala. Ancak askıdan kaldırıldığı için şu anda bir herhangi bir geçerli yok. Yani
evet.
ÇED raporunda revize de yapılabilir ki dün Sabah gazetesinde yayınlandı vesaire. Bir yani tamamen ilk konuşmamın başında söylediğim gibi şeffaf işletilmeyen, işte muhabirler aracılığıyla, yandaş medya aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilen, dolayısıyla da olumlu bir projeymiş gibi lanse edilmeye çalışılan bir Kanal İstanbul projesiyle karşı karşıyayız.
Evet.
Dediğiniz gibi çok kısa sürede bir ÇED raporu hazırlandı. Halbuki yine geçtiğimiz sene, yani bu ÇED raporu açıklanmadan, yanlış hatırlamıyorsam yaz aylarındaydı herhalde. Projenin bu ÇED sürecine gidecek olan ihalenin yapıldığını biz okuduk. Bu ihalede üstelik yabancı firmalar da alınmadı. Türk firmalar, sadece Türk firmalara ve tek bir firma ihaleye girerek, bedel ödeyerek bu projeyi aldı. Çok kısa bir sürede, inanılmaz kısa bir sürede böyle bir komplike projenin ÇED'ini hazırladılar. Ancak biz daha önce şöyle duyumlar almıştık. Yurt dışındaki bazı özellikle Japon firmalarıyla bu projenin üzerine değerlendirme ve konuşma yaptıklarını biz duymuştuk. Şimdi 2018 yılında Cumhurbaşkanı bu projenin ihaleye çıkacağını söylüyor. Eğer bahsettiğimiz ulus şirketleri bu firmaya ihaleye girerlerse, bu söylediğimizin de doğruluğunu, yani duyduğumuz şeylerin doğruluğunu görmüş olacağız orada. Yani daha önceden aslında bu projenin planlandığı, nasıl yapılacağı, güzergahının gideceği, ki güzergah konusunda biliyorsunuz 3 tane güzergah, hatta ben 4 yani 4
ÇED 5 aslında ama
evet.
O güzergahlardan bir tanesinin netleştiği yazıyordu o
tabii,
haberde.
Tabii. Evet. Yani daha öncesinden de sürekli bir 3 güzergah üzerinden bir spekülasyon yapılarak oradaki araziler üzerinden bir emlak piyasası arttı. Hatta bununla ilgili açık açık dergilerde, emlak dergilerinde, ekonomi dergilerinde Kanal İstanbul'un bu arazilerin değerini arttırdığına dair daha arttı. Spekülasyonları yapıldı ve bu arsayı alanlar üzerine yapılan araştırmalarda kimlerin bu arsaları, yani tabiri caizse kapattığına ilişkin de elimizde veriler var. Evet. Dolayısıyla bu proje yıllardır aslında bir spekülatif bir haber niteliğinde, işte güzergah şuradan geçecek deyip çevresindeki araziler kapatıldı. Daha önceden işte dediğim gibi çok uluslu şirketler üzerinden bir ihale süreci için nasıl yapılabilir değerlendirildi. Bugün de geldiğimiz durumda kamuoyuyla paylaşılmayan, işte tamamen yandaş medyadan duyduğumuz verilerle bu proje bilim insanlarından, meslek odalarından ve akademiden kaçırılarak alelacele geçirilmeye çalışılıyor tabiri caizse. Ama dediğim gibi bir temel atma töreniyle sadece ben projenin, belki de bunu ümit ediyorum ama
evet.
elimdeki veriler de
bunu gösteriyor aslında. Yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için. Umalım en kısa sürede bu projenin iptal edildiği haberlerini duymuş oluruz diyorum. Evet. Bugün ekonomi ekolojide konuğum TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik'ti. Tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için ve verdiği bilgiler için. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi Ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.